Ayrım 8. Çaresiz değilsiniz, çaresizsiniz. Doktor A. Cem Keçe. Sayfa 89. Kendini tanıma ve doğru ifade etme. Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde o şeyden yana çıkmazsan korkaksın demektir. Konfüçyüs. Bütün insanlarda görülen kendini tanıma isteği, kişinin kendiyle ilgili bilmediği bir şeyleri öğreneceği düşüncesinden dolayı büyük bir heyecan ve korkuyla karışık bir merak duygusu yaratır. Çünkü insanoğlu kendinden sakladığı bir şeylere sahip olduğunun farkındadır ve zaman zaman kendini anlayamaz, yaptığı davranışlara anlam veremez. İnsanın kendini tanıması, bilinç dışı kaynaklarının bulunmasından çok, insanın kendi ruhsal süreçlerinin işleyişini anlaması ve farkında olmasıdır. Ayrıca kişinin psikolojik ve fiziksel açıdan kendinde olanları bilmesi, kendinde olanların farkında olması ve bunları doğru olarak değerlendirmesidir. Yani bir kişinin duygularını, düşüncelerini, istek ve arzularını, ruhsal gereksinimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, terapideki amacını ve terapi sürecinin kişisel gelişimi için olan değerlerini, kişisel yeteneklerini ve becerilerini tanıması, bilmesi ve bunların farkında olmasını ifade eder. Diğer yandan kendini tanıma zor bir süreçtir. Bir sanattır ve sonu olmayan bir süreçtir. İnsanın kendini tanıma sürecinde zaman zaman mahremindeki diğer insanların değerlendirmelerini alması ve onlar üzerinde yarattığı etkileri gözlemesi yararlı bilgiler vermektedir. Ayrıca kendini tanıma yolculuğunda en önemli nokta, ruhsal yaşantının işleyişi konusunda bilgi edinmek ve zihnin işleyiş düzeneklerini mümkün olduğunca anlamaktır. Bunun için okumak ve duyguları, düşünceleri, rüyaları, geçmiş hatıraları ve yaşanılan olayları yazmak kişiye iyi bir rehber olacaktır. Kendini tanıyan bir kişi için ikinci aşama, etkin ve doğru bir şekilde kendini ifade etmektir. Çünkü kendini etkin bir biçimde ifade edebilmek, kişinin iç dünyasından kaynaklanan eğilimlerini anlamlandırmasına ve kişiler arası ilişkilerde kendini ortaya koyup kabul ettirebilmesine yardımcı olacaktır. Kişi kendini ifade etme yanını geliştiremediği sürece, bilinç dışı çatışmalarının ve sistemin ona uygun gördüğü rolden kurtulması çoğu zaman mümkün değildir. Bu nedenle kişi başkalarının kendini anlamasını, beklentilerini yerine getirmesini beklemekten kurtulup, ne istediğini, nasıl olmasını istediğini anlatmak için kendini zorlamalıdır. Olmasını istediği şeylerin gerçekleşmesi için kendi emek ve çabasını ortaya koymalı, gücü, yetenekleri, olanakları ölçüsünde kendini terapi sürecine katmalıdır. Çünkü yaşamda hiçbir şey emeksiz, çabasız, kolayca elde edilemez. Zaten emek harcamadan, çaba göstermeden, yorulmadan, kendinden hiçbir şey vermeden kolayca elde edilen şeyler insana bir şey katmayacağı gibi suni olur, yalan olur, kalıcı olmaz, haz da vermez. Kişi kendini zorlamadan, bu işi başarmaya çaba göstermeden, yük altına girmeden, bunu başaramayacağım diye düşündüğünde kendi yeteneklerinin sınırını tanıması da mümkün değildir. Yani kişi terapinin başında kendine verdiği değişeceğim sözünün altından kalkamayabilir. Bir görevi başarı ile yerine getiremeyebilir. Bunda ne ayıplanacak ne de kişinin kendine güvensizleşmesine yol açacak bir durum vardır. Bir çocuğun hiç düşmeden yürümeyi öğrenmesi mümkün müdür? Bu nedenle önemli olan sonucu düşünmek değil, sürece odaklanmaktır. Kişi yaşama katıldıkça, üzerine düşenleri yaptıkça, kendini doğru ifade ettikçe, hatalarının, yanlışlarının ve değiştirmek istediği yönlerinin üstesinden gelebilecektir. Bu bir mücadeledir. Kişi değişim mücadelesine kendinden bir şeyler katmalıdır. Bunu yaptıkça hem özlemlerine taleplerine daha yaklaşmış olacak, hem de kendi yeteneklerini ve becerilerini geliştirecek, kendi sınırlarını aşacaktır. Yaşamın içinde kullanılmayan bilginin, yeteneğin, düşüncenin kişiye bir faydası yoktur. Değişim ve dönüşüm. Akıllı olmak da bir şey değil. Mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes. Her insan, her hayat, her canlı ve her varoluş ikinci bir şans hak eder. Hata yapmak, yarı yoldan dönmek, her defasında yeniden başlamayı istemek insanoğlunun doğasında vardır. Terentius'un "Ben insanım, insana özgü olan hiçbir şey bana yabancı değil" sözünün bilgisiyle kişi tüm hayatlardan kendi hikayesini anlamaya yönelmelidir. Çünkü kişinin amacı, doğası gereği her zaman başarıya ulaşmak, kazanmak ve büyümektir. Dünyanın en iyi insanın da gayesi budur, en kötü insanının da. Çocukluktaki mutluluk ve başarı hedefleri kişiyi kötü yapmaz. Kişiyi kötü yapan ve acı çektiren hedeflerine giderken seçtiği yollardır. Kişinin gitmek istediği yol özgürlük, barış, bolluk, bereket diyarlarına değil, cehennemin tam ortasına doğru dönüşü zor bir yol olabilir. Kişi yaşamında acı çekmeye başladığında şunu net bir şekilde anlamalıdır. Hedefine giderken seçtiği yol yanlıştır. Bambu ağacı tohumunu eker ve her gün sular. İlk yıl hep toprağa ve dolayısıyla tohuma su vermekle geçer. İkinci yıl aynı işlem devam eder. Tohumu itinayla sular. Ondan sonraki 3 sene yine aynı işlemlere devam eder. Dışarıdan bakıldığında görünürde hiçbir şey yoktur. Bambu ağacı tohumuna emek vermektedir. 5. yılın sonuna gelindiğinde tohum filiz vermeye başlar ve yaklaşık 6 hafta içinde de tam 27 metre boyuna gelir. Şimdi sorulması gereken soru şudur. Bambu ağacı 5 yılda mı büyüdü yoksa 6 haftada mı? Yanıt kişiye göre değişecektir. Sadece fiziksel gelişimi gören insanlar için yanıt 6 hafta olurken, işin arkasını görebilen ve emeğe saygı duyanlar ise yanıt 5 yıl olacaktır. Toprağa atılan tohum, belli aralıklarla özenle verilen su, ışığı ayarlama, yağmurdan ve rüzgardan koruma, uzun zamana yayılmış bir emek demektir. Bu emek harcanırken bambu ağacı tohumu filizlenene kadar büyük bir sabır gösterir. İşte insanlar da bazen sabır gösterdiklerinde inandıkları ve istedikleri değişimi ve dönüşümü başarabilirler. Verilen emeklerin boşa gitmeyeceğine ve sabrın sonunun selamet olduğuna inanmak ve asla vazgeçmemek değişim için şarttır. Çünkü bazen verilen emeklerin karşılığı hemen görülmeyebilir. Değişim, dönüşüm veya gelişim süresi uzadığında toplum ve aileden baskılar gelebilir, hatta caydırmaya çalışanlar olabilir. Ama her şeye rağmen vazgeçmeyenler, cesaret gösterenler ve emeğe saygı duyanlar istedikleri değişimi başarabilirler. Bunun en güzel örneklerinden biri de kartalların yaşadıklarıdır. İhtişamlı görüntüleriyle dağların, uçurumların, kraterlerin ulaşılmaz noktalarında uçan kartallar ortalama bir insan kadar yaşayabilirler. Ancak ömürlerine ömür katmak için büyük bir seçim yapmak zorundadırlar. Kartallar 40'lı yaşlarına geldiklerinde avlanmaları ve hayatta kalmaları için ihtiyaç duydukları tüm yaşamsal organları yaşlanmış olur. Uzayarak göğüs kafesine dayanmış bir gaga, kartlaşmış ve eskisi kadar keskin olmayan pençeler, uçmasını zorlaştıran yaşlı tüylere sahip olurlar. Ve bu durumda 2 seçenekleri vardır. Ya avlanamayarak açlıktan ölecek ya da yeniden doğacak ve zafer uçuşunu büyük bir şölene dönüştürecektir. Kartalların çoğu yeniden doğuşu seçer ve gözlerden ırak, güvende olabileceği bir dağın zirvesinde 5 ay kadar sürecek olan yaşam orucunu tutmaya başlarlar. Önce uzamış gagalarını sert kayalara vurarak kopartırlar. kanlar içerisinde aç bir şekilde haftalarca gagalarının tekrar uzamasını beklerler. Gece ve gündüz yarışırken kartallar hiç bıkmadan beklerler. Yine uzun bir gecenin şafağında daha genç, daha keskin, daha ihtişamlı gagalarının tamamen çıktığını fark eden kartallar yeni gagaları ile katlaşmış pencelerini yerlerinden sökerler ve amansız bekleyişlerine devam ederler. Pençeleri yerine oturduğunda son bekleyiş için tüylerini ve kanatlarını yolarlar ve tüm canlıların hayranlıkla izleyeceği zafer uçuşunu yapmak için sabırla beklerler. Yeni tüyleri ve kanatları çıkan kartallar tıpkı masallarda ismi geçen Zümrüdü Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğarlar. Ömürlerine belki 30, belki 40 yıl daha ömür eklerler. Sırtına binilip Kaf Dağı'nın arkasına gidilebilen bir masal kuşu olan Zümrüdü Anka kuşu, zarafeti, sadakati temsil eder. Gözyaşlarının yaraları kapatıp iyileştirdiğine inanılır. Kanatlarında her rengin bulunduğu ve çok güzel olduğu anlatılır. Bazı insanlar bilgeliği temsil ettiğini ve bilge insanların onu görme şerefine eriştiğini söyler. Ayrıca Kur'an'da da geçer ve ölülere mezara kadar eşlik ettiğine inanılır. Daha uzun ve kaliteli bir yaşam her zaman ikinci bir şansla meydana gelir. Ama bu başkalarının kişinin hatalarını görmemezlikten gelerek ona verdikleri ikinci şans olmamalı, kişinin kendi kendine verdiği bir mücadele olmalıdır. Yani kişi değişimi yürekten istemelidir. İnsanlar hedeflerine ulaşmak adına genellikle başkalarından ikinci bir şans isterler ya da başkalarının değişmesini beklerler. Böyle mutlu olacaklarını ve böyle başarabileceklerini sanırlar ama hep yanılırlar. İkinci şansı kişi kendi yaratmalıdır. Değişerek, gelişerek, büyüyerek, cesur olarak ve acılara göğüs gererek kişi kendi kendine ikinci şansı hak etmelidir. Çünkü değişim her zaman insanın yaşamının bir döneminde geçirmek zorunda olduğu sancılı bir dönemdir. Değişim kaçınılmazdır. Kişi yaşamında sık sık bir yerde yeniden doğuş süreci yaşamak zorunda kalabilir. Yani kişi bir nevi zafer uçuşunu sürdürebilmek için ona acı veren eski alışkanlıklarından, geleneklerinden ve bugüne yük olan anılarından kurtulmak zorunda kalabilir. Ancak kişi geçmişin gereksiz safralarından kurtulduğunda kendi kaderini yeniden yazabilir ve değişimin getireceği olağanüstü sonuçlardan tam olarak yararlanabilir. Değişme kişinin kimliğinde öncekine göre nicelik ve nitelikçe gözlenebilir bir ayrılığın oluşmasıdır. Bir başka deyişle değişme planlı bir şekilde belli bir durumdan başka bir duruma dönüşme olarak tanımlanabilir. Yani kişinin yeni bir düşünce veya davranış biçimine uyum sağlaması, adapte olmasıdır. Bu anlamda değişme, yaratıcılık, yenilik, olgunlaşma, büyüme ve gelişme gibi olay ve olguların tümünü içine alabilecek derecede geniş kapsamlı bir kavramdır. Terapi sürecinde hastalar, değişimin kendisi olmaya çalışmalı ve değişimle ilgili endişelerini terapistle tartışmalıdırlar. Değişim kişi için zararlı değil, aksine yararlıdır. Kişi için ilerleyen zaman içinde zamanın kendisi olmak kaçınılmaz olmalıdır. Çünkü her an bir değişim içerisindeyiz. Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Osho'dan alıntı olan aşağıdaki hikaye, insanın istedikten sonra tüm geçmişine rağmen değişebileceğinin güzel bir örneğidir. Bir gün büyük bir suçlu, katil ve günahkar bir adam Buda'ya onun yoluna girmek için gelmişti. Geldiğinde insanlar onun içeri girmesine izin vermeyecek diye korkuyordu. Müritler onun Buda'yı görmesine izin vermeyebilirdi. Bu yüzden çok fazla insanın olmadığı bir zamanda gelmişti ve ana kapıdan girmemişti, duvarın üzerinden atlamıştı. Şans eseri Buda orada değildi. Dilenmeye gitmişti ve adam yakalandı. müritlere bir şey çalmaya veya bir şey yapmaya gelmedim. Sadece beni ana kapıdan içeriye sokmayacağınızdan korktum. Herkes beni tanır. Buralarda tanınmış biriyim. Bu civarda en çok nefret edilen ve korkulan kişiyim. Herkes beni tanır. Bana izin vermeyeceğinizden korkmuştum. Bir mürit olmak istediğime inanmayabilirsiniz. Bunun üzerine onu Buda'nın en büyük müritlerinden birisi olan Sariputra'ya götürdüler. O aynı zamanda bir astrologdu ve insanların geçmiş yaşamlarını okuyabilme yetisine, telepatik kapasiteye sahipti. Sariputra'ya sordular. Bu adama bak. Bu hayatında onun bir katil, bir günahkar, bir hırsız olduğunu biliyoruz ve her şeyi yapmıştır. Ama belki de geçmiş yaşamlarında bazı erdemlere sahip olmuştu. Belki de bu yüzden bir sans yasin olmak istiyordur. Onun geçmiş yaşamlarına bir bak. Sariputra onun 80 bin geçmiş hayatına baktı. Sariputra bile bu adamı görünce titremeye başlamıştı. O tehlikeliydi. 80 bin kez bir katil, bir suçlu, her zaman günahkar. O tescilli bir günahkardı. İmkansız, bu adamda herhangi bir değişiklik yapmak imkansızdır. Bu da dahi bir şey yapamaz. Sariputra, bu adamı dışarıya atın. Onu hemen uzaklaştırın. Çünkü Buda bile bu adama da başarısız olacaktır. O tescilli bir günahkardır. Nasıl ki Buda tescilli bir Budadır, o da tescilli bir günahkardır. 80 bin hayat gördüm ve bunun ötesine gidemiyorum. Bu kadarı yeter, dedi. Bunun üzerine adam geri çevrildi. Onun için hiçbir şans olmaması onu çok incitmişti. Canlı olarak Buda'nın etrafında olamazdı. Bu nedenle intihar etmek istedi. Ama kapının hemen köşesindeki duvara gitti ve kafasını duvara verip kendisini öldürecekti. Ve ansızın Buda dilenme turundan geri dönüyordu ve adamı gördü. Onu durdu ve onu sans yasin yapmak üzere içeri aldı. Ve hikayeye göre 7 gün içinde adam bir arhat oldu. 7 gün içinde aydınlanmış bir adam haline geldi. Şimdi herkes çok şaşkındı. Sariputra Buda'ya gitti ve bu nedir? Benim tüm duru görüm, tüm astrolojim sadece bir saçmalık mı? Bu adamın 80 bin hayatına baktım. Eğer bu adam 7 gün içerisinde aydınlanabiliyorsa, o zaman insanların geçmiş yaşamlarına bakmanın ne anlamı var? O zaman bu tamamıyla saçmalıktır. Böyle bir şey nasıl olabiliyor, diye sordu. Ve bu da, sen onun geçmişine baktın ama onun geleceğine bakmadın. Ve geçmiş geçmiştir. Bir kimse herhangi bir an değişmeye karar verdiğinde değişebilir. Belirleyici olan kararın kendisidir. Ve bir adam 80 bin hayat boyunca ıstırap çektiyse o bilir ve değişmek için yanıp tutuşur. Ve onun değişme amacının yoğunluğu sonsuzdur. Bu yüzden de 7 günde gerçekleşebilir. Sariputra, sen henüz aydınlanmadın. Sen iyi bir adamsın. Senin iyi yaşamların var. Geçmişin ağırlığını hissetmiyorsun. Kendi etrafında bir tür erdeme sahipsin. Pek çok hayatında bir Brahmin, bir din bilgini, saygıdeğer bir insan oldun. Ama bu adama bir bak. Bu 80 bin hayatı onun üzerine yük olarak binmiş. Ve o özgürleşmek istedi. O gerçekten özgürleşmek istedi. Bu yüzden mucize oldu. 7 gün içinde hapishanenin dışına çıktı. Onun geçmişinin yoğunluğu onu yönetiyordu, dedi. İnsanların dönüşümünde anlaşılması gereken temel şeylerden birisi budur. Suçluluk hisseden insanlar kolaylıkla dönüşürler, iyi haklı hisseden insanlar çok zor dönüşürler. En meşhur gösterisi kilit açma numarası olan ünlü sihirbaz Harry Houdini, yanına hiçbir gereç almadan yalnızca giysileriyle girdiği herhangi bir hapishaneden bir saatten önce kurtulacağını ifade eder ve hep bununla övünürmüş. İngiltere'de küçük bir kasaba Houdini'yi iddiasını ispat etmesi için davet etmiş. Kasabanın bilgisi Houdini'yi kasabanın hapishanesindeki bir hücreye yerleştirmiş ve kapıyı kapatmış. Bilgi hariç tüm kasaba halkı Houdini'nin o hücreden çıkabileceğini düşünüyormuş. kemerinde 25 santimetrelik bir çelik parçası olan ve bütün kilitleri onunla açan Houdini, bütün maharetine rağmen bu kez çok zorlanmış. Yarım saat uğraştıktan sonra kendine olan güvenini yavaş yavaş azalmaya başlamış. İkinci saatin sonunda pes etmiş, kapının üzerine yığılmış ve kapı o anda kendiliğinden açılıvermiş. Çünkü Bilge kendisine çok güvenen Houdini'ye bir ders vermek istiyormuş. Bu nedenle hindik edip kapıyı hiç kilitlememiş. Yani kapı yalnızca Houdini'nin kafasında kilitliymiş ve biraz içse kapı açılacakmış ama kapının kilitli olduğunu düşündüğü için Houdini bunu denemeyi hiç düşünmemiş. Yukarıdaki hikayede olduğu gibi hayatta bazı kapılar açık olmasına rağmen kişinin zihninde kapalı olduğu için umutsuzluk, çaresizlik ve bezginlik kader gibi yaşanabilir. Hatta kişi kilitli olduğunu düşündüğü için bazen açmayı bile hiç denemeyebilir. Eğer kişiyi kilidi açmak veya bir sorunu çözmek imkansız gibi geliyorsa biraz düşünmeli ve gerçek kilidin veya sorunun o olmadığını fark etmeli ve sorunlara sistematik yaklaşmalıdır. Çünkü değişim ve dönüşüm için istemek ve inanmak kadar düşünmek ve farklı açılardan bakabilmek de çok önemlidir. 8. ayrımın sonu. Sayfa 99.